Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Âl-i İmrân suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 27 Şehrivar 1402, Hicri Kamer'e 2 Rebiülevvel 1445, Miladi 18 Eylül 2023 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardında sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif ile Türkiye'nin yerel seçimi gündemi üzerine yapı röportaj İran basında seçmeler, haftanın bakışı İran masalları ve efsaneleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Son önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı reisi New York'a ulaştı. Cumhurbaşkanı reisi New York'ta yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler milletlerin sesi değil, güçlerin sesi değil, milletlerin sesi olmalı açıklamasında bulundu. General Bakır'ı İran İHA'larının müşterileri üretim kapasitelerin kat kat üzerinde dedi. Nasır Kenani, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki anlaşmanın olumlu şekilde ilerlediğini belirtti. Ve ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo Tahran'a geldi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika'nın New York kentinde gitti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika'nın New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcili yetkilileri tarafından karşılandı. Burada açıklamada bulunan reisi, Birleşmiş Milletler'in güçlü devletlerin sesi değil, milletlerin sesi olmasını bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı reisi genel kurul genel görüşmelerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Reisinin New York'ta bulunacağı süre zarfında başta mevkidaşları olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunmaları öngörülüyor. Her yıl dünya liderlerini Amerika'nın New York kentinde bir araya getiren Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurul görüşmeleri 19 Eylül'de başlayacak. Görüşmelere bu yıl 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı da katılacak.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in New York'a vardıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler'in güçlülerin değil milletlerin sesi olması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Reis'in açıklamasında milletlerin Birleşmiş Milletler'den milletler teşkilatı olmasını beklediğini çünkü devletlerin teşkilatı olması halinde milletlerin sesi duyulmayacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Reis'i Birleşmiş Milletler ve Genel Kurulu'nun İran milletinin sesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının anlatılması için bir kapasite olduğuna işaretle bu fırsatı İran'ın milletinin sesini ulaştırmak için değerlendireceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Reis'i bugün her zamankinden Bu sesin daha yüksek olduğunu, çünkü geçtiğimiz sene düşmanın hibrit ve algı savaşından zafer kazandıklarını belirtti. Reisi bu zaferin önemli mesajları olduğunu, bunların anlatılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi büyük İran milletinin hak, adalet arayışı, adaletsizlik ve yolsuzlukla mücadele için söylenecek sözleri olduğuna temasla büyük İran milletinin temsilcisi olarak bu temsilciliğin gerektirdiği şeyleri beyan etmesini temenni etti.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakeri yaptığı açıklamada bir zamanlar herhangi bir şey satın almamız yasaklanmıştı ama bugün herhangi bir şey satmamız yasaklandı. Bugün İran'ın insansız hava araçlarının müşterilere üretim kapasitemizin kat kat üzerinde. Dünyanın büyük ülkeleri silahlarımızı almak istiyor dedi. İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mehmet Bakeri, kutsal savunma ve bunun İran ve Batı Asya'nın ulusal güvenliğindeki rolü konulu konferansta gerçekleştirdiği konuşmasında şunları kaydetti. Kutsal savunmada son 200 yılda yaşananların tam tersi yaşandı. Bütün dünya Saddam'ın kontrolü altındaydı ve Saddam tam siyasi, hukuki ve uluslararası desteğe ve tam askeri desteğe sahipti. Bakeri sözlerine şöyle sürdürdü. Ancak asil imamın önderlik ettiği İran milleti cihat, azim, inisiyatif ve yaratıcılıkla tarih sayfasını çevirmeyi başardı. Milletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz 8 yıl direnerek bu sahadan zaferle çıktı. Bugün saldıran kişinin akıbeti nedir ve direnen, savunan masum İran halkının geleceği ne olacak? Tümgeneral Bakeri şöyle devam etti. Bu eylem dünyanın zihnindeki İran imajını değiştirdi. Dolayısıyla kutsal savunma İran milleti için tarih yazan bir kaynak oldu. Bu savaştan sağ kalan bizler görevimiz olarak bu gerçeği yine nesillere anlatalım ki ne olduğunu bilsinler. Önlerinde nelerin olduğunu bilsinler ki sorunların üstesinden gelip ülkeyi ileriye taşısınlar. Genelkurmay Başkanı şöyle devam etti. Savaş hoş bir şey değildir ve İran milletine dayatılan savaş İran milletinin istediği bir şey değildi. Ama halkımız var gücüyle kendini savundu. Sonuçta kayıpların yanı sıra kutsal savunma bize birçok nimet getirdi. Bize siyasi, ekonomik, askeri savunma ve kültürel alanlarda çok önemli başarılar ve faydalar kazandırdı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği basın toplantısında İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliği anlaşmasının olumlu şekilde devam ettiğini vurguladı. Kenani, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kapsamlı nükleer güvenlik önlemleri anlaşması temelinde işbirliğini olumlu bir şekilde sürdüreceğini vurguladı. Kenani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumu sırasında Fars Körfezi'nin kıyısı olan 8 ülkenin dışişleri bakanlarının New York'ta bir araya geleceğini duyurdu. Umman Sultan'ın yaptırımların kaldırılmasına yönelik sunduğu plan hakkında Kenani, İran'ın 2015 tarihli nükleer anlaşmada yer alan tüm tarafların masaya geri dönmesi için ilgilenen bazı ülkelerin girişimlerini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Kenani, basın toplantısında Tahran ile Bağdat arasında imzalanan güvenlik anlaşması hakkında iki ülke arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının birçok maddesi hayata geçirildi. Bu konu Bağdat hükümeti tarafından da özenle takip ediliyor açıklamasında bulundu.
Amerika'da tutuklu 5 İranlı bugün serbest bırakılacak. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinleyelim.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerika'da tutuklu bulunan 5 İran vatandaşının bugün serbest bırakılacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Kenani, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sağlanan tutuklu takası anlaşması hakkında bu anlaşma bugün uygulanacak. Bu kapsamda Amerika'da tutuklu 5 İranlı serbest bırakılacak. İki vatandaşımız kendi istek ve arzularıyla İran'a dönüyor. Bir kişi üçüncü bir ülkedeki ailesinin yanına gidiyor. İki vatandaş da Amerika'da kalmak istiyor dedi. Kenani, Güney Kore'de bloke edilen İran'a ait döviz varlıklarının da bugün aktarılacağını söyledi. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'a yönelik balistik füze yaptırımlarını sürdürme kararına tepki gösteren Kenani, Avrupa Birliği'nin kararına değer vermiyoruz ve 18 Ekim tarihinden itibaren füze ambargosu kaldırılacak. Ve uluslararası hukuka göre İran bu alanda İran'la işbirliği yapmak isteyen her ülkeyle işbirliği yapabilir. İran İslam Cumhuriyeti bu alanda dost ülkelerle kendi çıkarları ve uluslararası hukuka göre işbirliği kuracaktır ve Avrupa Birliği'nin açıklamaları uluslararası hukuk açısından hiçbir değeri yok ifadesini kullandı. Kenani, Tahran ile Bağdat arasında imzalanan güvenlik anlaşması hakkında, iki ülke arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının birçok maddesi hayata geçirildi ve bu konu Bağdat hükümeti tarafından da özenle takip ediliyor açıklamasında bulundu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. İran Merkez Bankası Başkanı Ferzin, ülkenin Güney Kore'de dondurulan döviz kaynaklarının serbest bırakıldığını doğruladı. Ferzin, Katar'daki El Ehli El Duhan bankalarındaki hesaplarımıza 5 milyar 573 milyon euro yatırıldı dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün yaptığı açıklamada Amerika'da tutuklu bulunan 5 İran vatandaşının bugün serbest bırakılacağını duyurdu. Kenani, Güney Kore'de blok edilen İran'a ait döviz varlıklarının da bugün aktarılacağını sözlerine ekledi. Amerika, İran ile gerçekleştirecek esir takası kapsamında İran'a ait 6 milyar dolar büyüklüğünde fonların Amerikan yaptırımlarından muaf tutularak Güney Kore'den Katar'a aktarılmasına izin vermişti.
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr Persepolis maçı için Tahran'a geldiği açıklandı. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr ekibi İranlı futbol kulübü Persepolis ile yapacağı maç için Tahran'a geldi. Tahran'a gelen Al-Nassr oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya İran halısı hediye verildi. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Suudi Arabistan futbol kulübü Al-Nassr ile İran futbolunun önde gelen kulüplerinden Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında 19 Eylül'de karşı karşıya girecek. Tahran'daki Azadi Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma seyircisiz oynanacak. Asya'nın 2 numaralı turnuvasında karşılaşmalar D-Smart'tan canlı olarak izlenebilecek.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü deneme hava savunma sistemleri düştü açıklamasında bulundu. General Tellainik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Ülke içinde çöllük bölgelerde İHA savar ve hava savunma sistemleri denemeleri yapılırken sistemlerden birinde yaşanan arıza sonucu sistemlerden biri Gorgan kentine doğru gitti ve düştü. Neyse ki can kaybı olmadı. Maddi zararlar ise Savunma Bakanı tarafından telafi edilecek. Arama ve operasyonel timlerimiz düşen parçaları toplamaya başladı.
Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud Al-Nezi, İran ve Suudi Arabistan'ın petrokimya sektörü arasında ortak işbirliği zeminlerinden bulunduğuna işaretle, Suudi Arabistan'ın İran ile petrokimya sektöründe işbirliğine girişilmeye hazır olduğunu vurguladı. Bugün 17. İran Plus fuarını ziyaret edip İran'ın petrokimya kazanımlarını yakından izleyen Suudi Arabistan Büyükelçisi, ülkesinin Tahran ile petrokimya sektöründe işbirliğine geliştirmeye hazır olduğunu belirtti. Suudi yetkili yakında İran Milli Petrokimya Firması'nın koordinasyonu ile İran ile Suudi Arabistan arasında petrokimya alanında ortak oturum ve toplantıların düzenlenmesine tanıklık edeceklerini söyledi. Büyükelçi İran'ın petrokimya sektöründe bilim ve modern teknoloji alanındaki ilerlemelerine kayda değer olarak niteledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin 3 yıllık bütçe taslağı üzerindeki çalışmalarda sona geldiğini, ülkede ekonomik durumun genel olarak sabit ve dengeli olduğunu belirtti. Rusya lideri Putin, önümüzdeki 3 yıl için federal bütçenin oluşturmasıyla ilgili hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, hükümet önümüzdeki 3 yıl 2024-2025 ile 2025 plan dönemi için federal bütçe taslağı üzerindeki çalışmaları tamamlamak üzere ekonomik durumun genel olarak sabit ve dengeli olduğunun altını çizerim. Bunu sürekli, neredeyse her gün başbakan ve ekonomiden sorumlu bakanlarla görüşüyoruz. Bugün de başbakan Mihail Mishustin ile ayrıca görüşeceğiz ifadesini kullandı. 2023 federal bütçenin uygulanmasına ilişkin durumunda istikrara kavuştuğunu dile getiren Rusya lideri, bütçe Ağustos ayında yine fazla vardı. Evet, genel olarak bu yılın başından bu yana küçük bir açık var ama Ağustos ayında fazla vardı. Bir bu ilk defa değil dedi. Biz dizi temel göstergelerin tahminlerden çok daha iyi çıktığını kaydeden Putin, petrol ve doğalgaz gelirlerinin geçen yıla göre çok daha olmasının önemli olduğunu belirterek küresel piyasadaki mevcut durum sayesinde bu gelirlerin artmaya devam ettiğini vurguladı. Yıl sonu itibariyle ekonomik büyümenin %2.8 olabileceğini belirten Putin, genel olarak Rusya ekonomisinin toparlanma aşamasının tamamlandığını söyleyebiliriz. Kesinlikle benzeri görülmemiş bir dış baskıya, sözde Batı bloğundaki bazı yönetici elitlerin, hasım diye adlandırdığımız bazı ülkelerdeki bazı iktidar elitlerinin yaptırım saldırılarına karşı koyduk ifadesini kullandı. Putin, Rusya ekonomisi 2021 seviyesine geri döndü. Şimdi istikrarlı ve uzun vadeli gelişimin devam etmesi için gereken koşulların yaratılması çok önemli diye sözlerine ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna ordusunun 6'sı Donetsk cephesinde 8 saldırısını püskürttüğünü ve Ukraynalı göçülen mevzilerine saldırılar düzenlediğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konashenkov, günlük basın toplantısında Rus ordusunun Donetsk'in Kleshevka, Voselye, Mariusk, Marinka ve Vodanyo yerleşimleri yakınında Ukrayna ordusunun 6 saldırısını püskürttüğünü bildirdi. Yetkili düşmanın kayıpları yaklaşık 255 asker, 3 zırhlı savaş aracı ve 7 otomobil olarak gerçekleştiği açıklamasında bulundu. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait Amerikan yapımı M777 topu, Polonya yapımı Krab topu ve bir adet D30 obüs etkisiz hale getirildi. Avdiivka şehri yakınlarında bir mühimmat deposu vuruldu. Zaporje cephesinde ise Ukrayna ordu mevzilerine yapılan hava ve topçu saldırılarında yaklaşık 55 Ukraynalı asker, 2 zırhlı savaş aracı, 3 kamyonet, 2 D-30 obüsü, Amerikan yapımı M-119 ve topu ve birçok silah, askeri teçhizat yok edildi. Krasny Liman cephesinde Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 50 asker, 2 zırhlı savaş aracı, 3 otomobil ve 1 D-20 obüs oldu. Güney Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun 180'den fazla askeri, 3 zırhlı savaş aracı, 11 otomobil ve 1 adet D-20 obüsü etkisiz hale getirildi. Ayrıca bir mühimmat deposu havaya uçuruldu. Kapyanskya cephesinde düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu yaklaşık 20 Ukraynalı askerin yanı sıra 2 zırhlı savaş aracı, 2 otomobil, Amerikan yapımı M777 topu ile 2 adet Mesta B obüsü yok edildi.
Ukrayna Ticaret Temsilcisi Kaşka, Ukrayna tahılının ithalatını yasaklayan Polonya, Macaristan ve Slovakya'ya karşı hukuki süreç başlatmayı planladıklarını açıkladı. Ukrayna Ticaret Temsilcisi Taras Koçka, Avrupa Birliği ülkeleri Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın Ukrayna tahılına uygulanan ithalat yasağını uzatma kararını ardından açıklamalarda bulunduğu Koçka, hukuki süreç başlatmayı planladıklarını bildirdi. Amerika'nın Politico haber sitesine konuşan Koçka, Ukrayna'nın tarım ürünlerine uygulanan ithalat yasağı nedeniyle Polonya, Macaristan ve Slovakya'ya dava açacağını belirterek bu eylemlerin hukuken yanlış olduğunu kanıtlamak çok önem taşıyor. Bu yüzden yarın hukuki işlemlere başlayacağız ifadesini kullandı. Kaşka, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın Brüksel'e karşı açık biçimde meydan okumasının sadece Avrupa Birliği'nin iç meselesi olmadığını, bunun uluslararası ticaret ortaklarının Brüksel'e güvenliğiyle ilgili bir konu olduğunu belirtti.
Amerika'da eğitim uçuşunda olan bir F-35 savaş uçağı arıza vererek düştü. Uçağın pilotu paraşütle atlayıp kurtulurken düşen uçağın yerinin tespiti için halktan yardım istendi. Amerika ordusu sözcülerinden binbaşı Melin Silans, deniz piyadelerine ait bir F-35 savaş uçağının Güney Carolina eyaletine bağlı Kuzey Charleston bölgesinde uçuş yaptığı esnasında arıza verdiğini bildirdi. Pilotun paraşüt ile atlayarak kurtulduğunu aktaran Salinas, düşen F-35 uçağı için bölgede arama çalışmalarından başlatıldığı belirtildi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Reuters haber ajansı Amerikalı 5 tutukluyu taşıyan uçağın Tahran'dan kalkarak Doha'ya indiğini duyurdu. Daha önceki haberde 5 Amerikalı tutuklunun Tahran'dan Katar'a ait uçağa taşındığı ifade edilmişti. Bugün ayrıca Amerika'da tutuklu 5 İranlı uçakla Katar'a getirildiği bildirildi. İran ile Amerika arasında varılan anlaşma üzerine iki ülke arasında tutuklu takası gerçekleşti. Ayrıca İran dondurulan mal varlığı serbest bırakıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İran'ın kıdemli ajans müfettişlerinin izin belgesini yasalca iptal etmesi etrafında. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün İran İslam Cumhuriyeti'nin ajansın birçok deneyimli müfettişinin atanmasını iptal etme eylemiyle ilgili açıklamasına tepki olarak İran'ın son eylemi İran ile ajans arasındaki kapsamlı koruma anlaşmasının 9. maddesinde öngörülen egemenlik haklarına dayanmaktadır ifadelerini kullandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi 16 Eylül Cumartesi günü yayımladığı bildiride şöyle dedi. İran, nükleer silahların yayılmasına ilişkin güvenlik önlemleri anlaşması kapsamında ülkenin faaliyetlerini doğrulamak için atanan ajansın en deneyimli müfettişlerinden bazılarının faaliyet belgelerini iptal etme kararı aldığını duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü İran'dan kararını yeniden gözden geçirmesini ve İran'ın ajans ile işbirliği yoluna dönmesini istedi. Grossi'nin Fransız ve Alman vatandaşlarından oluşan bahsettiği müfettişlerin sayısı 8'dir. İran'ın kararına göre İran'a defalarca giriş yapabilecek vize sahibi olan söz konusu 8 müfettiş her an İran'a gelerek kurum tarafından rutin denetimler yapabilecekti. Fakat faaliyet belgelerinin iptal edilmesi ardından İran'a gelerek denetim yapamayacaklar. Başka bir ifadeyle onların çalışma izni iptal edilmiştir. Her ne kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üyesi devletler genel olarak nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması NPT uyarınca nükleer tesislerini denetlemek üzere atanan denetçileri veto edebilirler. Fakat ajans İran kararını normal süreci aştığını iddia ediyor. Bu arada Rafael Grossi, İran kararının illegal olmadığını belirtti. Grossi, teori olarak ve ajans ile yapılan anlaşmaya dayanarak İran'a böyle bir izin verildiğini vurgulasa da bu kararın uygunsuz ve benzersiz tek yanlı bir karar olduğunu, yanlış yolda atılan başka bir adım ve önceden gergin ilişkilere zaruri olmayan bir darbe olarak niteledi.
Buna rağmen İran İslam Cumhuriyeti kendi kararını savunarak İngiltere, Fransa ve Almanya'yı ajansın denetim faaliyetlerini siyasallaştırmakla suçladı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenani de Grossi'nin bildirisine karşılık olarak şöyle dedi. Ne yazık ki İran İslam Cumhuriyeti'nin ajansla olumlu, yapıcı ve sürekli etkileşimine rağmen 3 Avrupa ülkesi ve Amerika yönetim kurulunun alanını kendi siyasi amaçları doğrultusunda kötüye kullanmıştır. İran İslam Cumhuriyeti daha önce ajansın atmosferini siyasallaştırma girişimleri dahil olmak üzere bu tür siyasi suistimallerin sonuçları konusunda uyarıda bulunmuştu. Kenane bu açıklaması Rafael Grossi'nin ajans yönetim kurulunun son 3 aylık toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalara ve aynı zamanda bu toplantının oturum aralarında yayınlanan Avrupa Trokyası'nın son açıklamasına ilişkindir. Son toplantının oturum aralarında 3 Avrupa ülkesi İran karşıtı bir açıklama yaparak İran'dan kameraların ve gözetleme ekipmanlarının yeniden kurulmasını kabul etmesini isterken, diğer yandan İran'ın Mart ayında ajans ile yaptığı ortak açıklamada yer alan şeffaflaştırıcı taahhütlere uygulama iradesini göstermediğini iddia ettiler. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada İran'ın %60 zenginleştirme ile uranyum rezervlerini artırmaya devam ettiğini, daha önce bildirilmeyen nükleer bölgelerde bulunan uranyumun illegal etkilerinin varlığı dahilinde inandırıcı bir açıklama yapılması mecburiyeti konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Kuşkusuz İran'ın birçok ajans müfettişinin faaliyet izlerini iptal etmesi bu örgüte ve Avrupa Trokyası'na İran'ın taahhüdünün kötü kullanılması ve ajansın siyasi amaçla kullanılması durumunda İran İslam Cumhuriyeti Ajansı ilişkin sahip olduğu hukuki araçları kullanacağına dair bir uyarı. Öte yandan Grossi haklı olarak ajans ile İran arasındaki ilişkilerin zaten gergin olduğuna dikkat çekti, fakat bu gergin ilişkilerin İran İslam Cumhuriyeti'nin politikalarının sonucu olmadığından, bunun daha ziyade Amerika'nın 2018'de COEP'ten illegal çekilmesi ve ardından Avrupa'nın İran'a karşı nükleer anlaşmadaki sorumluluklarını yerine getirmemesinin sonucu olduğuna değinmedi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Erivan'ın Bakü ile barış anlaşması imzalamasına ilişkin zımni onayı etrafında. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'yle 2023 yılı sonuna kadar barış anlaşması imzalanacağını duyurdu. Bu bağlamda Nikol Paşinyan, 17 Eylül'de Ermeni belediyelerinin yerel meclis seçimlerine katıldıktan sonra Ermeni medya muhabirlerine yaptığı açıklamada şöyle dedi. Erivan ile Bakü arasında bu yılın sonuna kadar bir barış anlaşmasına varılması mümkün. Ermenistan'da bu anlaşmaya varılması için gerekli tüm adımları atacaktır. Karabağ bölgesindeki ağır insani kriz barış sürecini açıkça etkiliyor ve Erivan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Laçin geçişini kapatmasını kaldırmak için çok zaman harcadı. Ermenistan Başbakanı ülkesinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile Dağlı Karabağ Barış Anlaşması'nı imzalaması için kendi şartları hakkında açıklama yapmadı. Bundan önce Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti için 86.500 kilometrelik alanı resmiyete tanımaya hazır olduğunu, diğer taraftan Azeri tarafının da Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanıması gerektiğini defalarca belirtti. Erivan hükümetinin bu şartı önlemesinin amacı İlham Aliyev hükümetinin Ermenistan'ın mevcut topraklarına göz dikmeyeceğine dair taahhütte bulunması gerektiği anlamına geliyor. Aslında böylece Nikol Paşinyan'ın bu şartıyla Ermenistan'ın Siyon ikilinin Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından işgal edilmesi ihtimali de ortadan kalkmış olacaktır. Erivan hükümeti de Azeri tarafını önemli bir şart daha önüne sürdü. Bu şarta göre Aliyev hükümeti Karabağ Ermenilerinin güvenliğini garanti etmelidir. Buna rağmen Ermenistan Başbakanı'nın pozisyonlarının açıklanmasının ardından çatışmanın tarafları arasında anlaşmazlıkların bir boyutu daha başladı. İlham Aliyev hükümeti 9 Kasım 2020 gece yarısı barış anlaşmasına istinaden Rus barış güçlerine devredilen Laçin geçiş kapısını kendi tekeline aldı.
Bir süre sonra İlham Aliyev hükümeti Ermenilere Laçin koridoruna alternatif olarak Adan'dan Hankendi'ye uzanan bir yol önerdi. Fakat Dağlı Karabağ Ermenileri ise ısrarla Laçin koridorunun onların dünyaya açılan tek kapısı olduğu ve bu kapının sonsuza dek açık kalması gerektiğini vurguladı. Buna karşı İlham Aliyev'in hükümeti hem Laçin hem de Adam yollarının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprakları olduğunu ve Ermenilere istedikleri yerden seyahat etmelerine olanak sağlayacağını belirtiyor. Görünen o Kerim Erivan'ın Karabağ'ın bağımsızlığına verdiği destek ve Bakü hükümetinin iletişim koridoru oluşturma adı altında Ermenistan'ın güneyindeki Siyonik vilayetiyle illegal iddiası Azerbaycan Cumhuriyeti'nin barış anlaşmasının imzalanmasını engellemiştir. Aslında Bakü hükümeti ise Türkiye ve İsrail'i dinlemesi ve İngiliz diplomatların da dış politika planlarına uyması nedeniyle Ermenistan ile nihai barış hallerinde geçerli herhangi bir belgenin imzalanmasının önündeki en büyük engellerden biri olmuştur. Buna karşın Ermenistan'da Paşinyan hükümeti ve bizzat kendisinin Rusya gibi bağımsız devletler karşı Batı çıkarlarına bağlı olması nedeniyle Karabağ'da nihai barış anlaşmasının uzak bir ihtimal olduğu görünüyor. Bu bağlamda Ermenistan Başbakanı'nın son dönemdeki toplantılara değinmek gerekiyor. Paşinyan ülkesinin başından beri dış politikasını Rusya'ya bağlamaması ve Ermenistan'ın dış tehditlere karşı güvenilir müttefikleri olması gerektiğini söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Dünkü sohbetimizde Türkiye'nin yerel seçim gündemine ilişkin özellikle iktidar partinin bu gündemle ilgili attığı adımlarını değerlendirmeye çalıştık. Özellikle Sayın Erdoğan'ın büyük şehirleri tekrardan kazanma vaadinde bulunmasıyla ilgili açıklamalarını gözden geçirdik. Röportajımızın ikinci ve son bölümünü bugünkü yayınımızda sizlere sunuyoruz sevgili dinleyiciler. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
Şimdi iktidar partinin özellikle son dönem seçimlerden sonraki kurduğu kabine ve bunun bölgemizde attığı adımları defalarca sizinle de konuşmuşuz. Bölgesel anlamda aldığı kararların iç meselelere nasıl yansıdığı konusu her zaman analiz edilmiştir. Şimdi buna da dikkat edecek olursak bu da acaba seçmenlerin oyunda etkili olacak mı? Yani bir tek ekonomik durumdan dolayı değil, iktidarın kendi o yeteneklerinden dolayı, o performansından dolayı onu tekrardan seçmelerinde etkili olacak mı? Bu konuda da görüşlerinizi, fikirlerinizi bildirirseniz memnun olurum efendim.
Bela, fikirleşirəm ki, o başka meselelerde de tabiri seçicilerin göz önünde durur. Mesela için hükümetin ya muhalefetin İstanbul'un geleceğinde olan programları, mesela çekmişler kanal söhbəti uzat vardı.
Evet.
Bunlar tabiidir ki, eğer yine de karşıya çıksa, yine de onu tähseler, tərhü bəhs olunsa, insanlar arasında yine konuşma konusuna gelse, yakin ki bunlar da təsir koyacak. Ve eyni halda İstanbul veya Ankara bir beynümleri şehirdiler. Türkiye eyni halda turist ölçüsü için olduğu için bu şehirlerde yaşamak şəraitinin nasıl olduğu başka halkları da maraqlandırır ve onların gelecekte bu şehirlerde turist kimin huzur tapmalarına, cəlbərinə təsir qoyur. Və təbii ki, bu da orada yaşayan ətmafın və ya başqa insanların hamısının həyatında təsir qoyur turist. Təbii ki, hükumətin başqa sahələrdə, yəni bölgə siyasətlərində işarə etdiyimiz gibi mövzular da təsir qoyur insanların həyatında. Məsəl üçün, Rusiya ilə bir siyasi uzaqlaşma ya çekmişdə uçaq bazarası kimin bir hadisə gələndə münasibətlər biraz iyiye doğru gitmeyende yakin ki Rus turist sayısı azalır ve bu insanlarda təsir görür, xüsusən böyük şəhərlərdə, cümlə İstanbul'da. Ya başqa, ya məsəl üçün əl-an sayılır, nəsə ölkələrdən gələn 5 böyükdə biri də o cümlədən biri də İrandır. Yəqin ki, İranlılarla Türkiyədə hükumətin nədir davranışı, hətta bələdiyyə başqanlarının məsəl üçün Van'da nədir davranışı, yəqin ki, İran xalqının içində çox sürətlə yayılır və təsir qoyur. Və onların orada huzur tapmağında yəqin məsir olur və burada, bu da sərhəddə yaşayan insanların həyatında təsir qoyur. İstanbulda və böyük şəhərlərdə də belədir. Məsəl üçün Avropa ilə münasibət yəqin ki, təsir qoyacaq İstanbul xalqının həyatında. Ona görə bunu demək istəyirəm ki, hükumətin bölgə siyasəti ya beynəlxalq siyasəti də təbiidir ki, sessizcilərin oylarında təsir qoyur kimi oy verdiklərində.
Tahran Radyosu.
Şimdi bundan sonraki aşamada biliyorsunuz son dönem siz de ifadelerinizde değindiğiniz gibi ekonomik sorunlar çok göze çarpıyor. Yani halk kendi yaşadığı dönem yaşadığı yani hayatında bunları hissediyor ama şimdi bundan sonra İstanbul'la ilgili özellikle sizce bir tek bu konu hakim mi? Yani bunun dışında başka bir sorunlar var mı İstanbullularla ilgili hayatlarını etkileyecek meseleler aslında olsun?
İqtisadi məsələsi çox mühüm konudur. Yəni, bugün mən bir klip görürdüm, baxırdım bir klipə. 10-12 il bundan qabaq, bundan əvvəl bu o klip çəkilib. Televizyon ekranında, yəni Suriyə məsələsinin o zaman o Daişin tüğyan vaxtında, o klipdə ekranda gələn informasiyalardan, ya xəbərlərdən biri də doların, lirin fiyatı idi xarici valyutaların qarşısında. Hər lir orada 3 hər dolar 3 lira idi o zaman. İndi təqribən hər lir 27-28 hər dolar 27-28 lirdi. Yəni 10 bərabərə 10 qat sınıb. Yaxşı, bu 10 qat pulun sınmağı millətin 10 qat demək olar ekonomik gücünün azalmasıdır. Yəqin ki, bu müddətdə 10 qat maaş toqlaşmayıb. Ya insanların gəliri 10 qat artmayıb. Əgər də artsa bütün siniflərin və bütün kişilərin gəliri 10 qat artmayıb. Və bu insanların həyatını etkiləyib. Yəni, bugün İstanbulda yaşayan insanlar İstanbulda hər qədərdə, hər miqdarda həyat üçün imkanlar yarana, əyləncə mərkəzləri, ticarət mərkəzləri, sahildə insanların rahatlamağı üçün olan imkanlar, bunların hamısı hər halda para qarşılığındadır. Və bu paranı təmin eləmək üçün əgər İstanbulda yaşayan insanlar imkanları olmadı və ya həyatlarının əsas ehtiyacları, məsələn, qida üçün fəqat sərf olundu, yoxsa o adam üçün İstanbulda yaşamaq ya da Hakkari'da yaşamaq nə fərq edir? Təbiidir, narazi olacaq və onun oy verməyində də mühüm təsir qoyacaq. Yəni, iqtisadi amil, ekonomik amil, əgər insanların təhəmmül demokrat səviyyəsindən yuxarı qalxsa, çox olsa, onları sındırar və onların bütün sahələrdə, o cümlədən seçkilərdə iradələrində və təsmimlərində və seçmələrində əsas rol oynayar və ən önəmli faktora dönər. Yəni, insanların həyatı, yaşaması bugün böyük şəhərlərdə xüsusən gündəlik gəlirə bağlıdır və iqtisadi imkana bağlıdır, ekonomik tavana bağlıdır. Əgər insanlar iqtisadi ekonomik baxımdan bir səviyyədən aşağı düşdülər ki, normal həyat səviyyəsindən aşağıdır. Və ən əsas ehtiyaçların təmin eləməyə imkanları olmadı. Yəqin ki, onlar bütün başqa sahələrdə baxışları dəyişər və hamısı bu ekonomik amildən təsir götürər.
Doğru. Efendim, bizə vaxt ayırdığınız üçün çox təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. İyi yayınlar diləyirəm.
Hoşça kalın, efendim. Dəyərli dinləyicilər, bugünkü röportajımızda siyasi analist Sən Rəhmətullah Şərifi ilə sizlər üçün hazırladığımız söhbətimizin ikinci və son bölümünü sunduq. Röportajımızda Türkiyənin yerel seçim gündəminə ilişkin iktidarın açıqlamalarını və bu konuyla ilgili fəaliyyətlərini gözdən keçirməyə çalışdıq. Bu konuya müdahil olan etkənləri də sizlər üçün gözdən geçirmeye çalıştık tekrardan. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde radikal Siyonist yerleşimcilerin polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, Rusya'nın İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'a yönelik yaptırım kararını kınaması gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde Ermeni diplomatın Kafkasya'daki gelişmeler hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Ermenistan'ın üst düzey diplomatı Edmond Marukyan, Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında kalıcı barışın tesisi için karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi. İran'ın TASS Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı habere göre Marukyan şunları söyledi. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında kalıcı barışın tesis edilebilmesi için karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor ve bu da Bakü'nün savaş esirlerini serbest bırakması ve askeri güçlerini 1975 sınırlarına çekmesini gerektiriyor. Eylemlerimiz karşısında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güven arttırıcı adımlar atması çok önemlidir. Çünkü bu sürecin tek taraflı olamayacağına inanıyoruz. Üst düzey Ermeni diplomat konuşmasına şöyle devam etti. Laçın koridorundaki ablukanın kaldırılmasının Erivan ile Bakü arasında güvenin yeniden tesis edilmesinin temel koşullarından biri olduğunu unutmamalıyız. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz çarşamba günü Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin 1975 sınırlarına geri dönmesi yönündeki teklifini yineledi. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki gerilim son günlerde Bakü Silahlı Kuvvetleri'nin Erivan ile sınır noktalarında geniş çaplı konuşlandırılması nedeniyle yoğunlaştı.
İttilat gazetesinde İslam İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İran'ın Suriye konusunda Türkiye önerisini sunduğunu söylemesi, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesi gerçekleştirmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde eski Siyonist yetkilinin bu rejimin karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist rejimin eski iç istihbarat birimi başkanı ve bu rejimin iç güvenlik araştırma merkezi müdürü Tamir Hayman, Bu rejimin gelecek yıl karşılaşacağı zorluklarla ilgili endişelerini dile getirerek şunları söyledi. İsrail gelecek yıl karmaşık zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. İran'ın Filistin Şahap Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre Tamir Hayman, rejimin gelecek yıl bir dizi karmaşık zorluklarla karşı karşıya kalacağını tahmin ettiğini, bunların bazıları kısa vadeli taktikler, diğerleri ise stratejik ve uzun vadeli olduğunu belirtti. Hayman açıklamasının devamında şöyle dedi. İsrail kısa vadeli taktik zorlukların üstesinden gelebilecek askeri ve teknolojik yeteneğe sahip olabilir. Ancak başarısı feci sonuçlar doğuracak ve stratejik fırsatların kaybına yol açabilecek ve belki de Tel Aviv dış tehditlerle mücadelede zayıf duruma düşecektir. Siyonist Rejim İç Güvenlik Araştırma Merkezi Müdürü, Filistinli Deriniş Gruplarının tehditleri, Amerika ile ilişkiler ve işgal altındaki Filistin'deki çatlakların Siyonist Rejimin önündeki diğer tehditler olduğunu belirtti.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde Lübnan Hizbullah yetkilisinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı direnişe yönelik provokatif kampanyaların hiçbirinin direnişe bir etkisinin olmadığını, Siyonist rejimin Lübnan halkının yaşamına müdahale etme döneminin sona erdiğini ve direnişin her zaman Lübnan halkının koruyucusu olduğunu vurguladı. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı meselesine değinerek şöyle dedi. Lübnan'da bazıları Cumhurbaşkanını seçme konusundaki zayıflıklarını kapatmak için direnişe ve direnişin silahlarına saldırıyor. Lübnan'da direnişin silahsızlandırılmasını ve yok edilmesini isteyenlere soruyoruz. Siz bunun Lübnan'ı zayıflattığını ve Siyonist rejimin topraklarımızı işgal etmesine alan açtığını biliyor musunuz? Bilin ki İsrail'in Lübnan halkının hayatına yönelik saldırı ve müdahale dönemi bitti ve direniş sayesinde Lübnan özgürleşti ve deniz sınırları çizildi. Yakında petrol ve gaz zenginliğimizi geri kazanacağız ve direniş sayesinde tekfirciler Lübnan'dan kovuldu ve Siyonist düşmana karşı bir caydırıcılık dengesi oluşturduk.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Studio Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefon uygulaması aracılığıyla Pars Studio Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Studio kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimize önemli gelişmelerin başlıklarıyla başlıyoruz.
Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik yeni yaptırım paketi ve İran'ın tepkisi.
iki tanker gemisine Fars Körfezi'nde İran tarafından el konulması,
İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisinden Birleşmiş Milletler Başkanı'na mektup yazılması,
İran Cumhurbaşkanı'nın Suudi makamlara 200 el mektubu ile ilgili bilgilerin yayımlanması
ve Fuat Hüseyin'in İran ziyareti
önemli gelişmelerin başlıkları arasında görülmektedir. Şimdi detaylar.
İran'ın iç işlerine yönelik düşmanca ve müdahaleci tutumunu sürdüren Avrupa Birliği, Cuma günü bir açıklama yaparak Tahran'a yönelik 10. yaptırım paketinin uygulanmaya koyulduğunu duyurdu. Bir kopyası bu birliğin internet sitesinde yayımlanan bu yaptırımlarda, İmam Ali Aleyhisselam'ın merkezi güvenlik karargahında bulunan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutan Yardımcısı Gulam Hüseyin Gayb Perver, Mazandaran Eyaleti'nin yeni polis şefi Hasan Mufahimi Şehristani, Fars Eyaleti'nin polis komutanı Rohan Bahş Habibi ve Ferdis Hapishanesi Başkanı Seyyid Cevad Tehamiye insan hakları sorunları bahanesiyle yaptırım uygulandı.
Bu arada Teslim Haber Ajansı, Siber Uzay Yüksek Konseyi, Senende, Cizahedan, İsvan ve Keçui merkez cezaevleri de Avrupa Birliği yaptırım listesine eklendi. Alınan habere göre yaptırım uygulanan kişi ve kurumların varlıkları donduruldu ve Avrupa Birliği şirketleri ve vatandaşlarının bu kişilerle mali işlem yapması yasaklandı. Ayrıca yaptırım uygulanan gerçek kişilerin birliğe üye devletlere seyahat hakkı yoktur. Bu ülkelere giriş veya transit geçişleri yasaktır.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Batı'nın Tahran'a yönelik yeni yaptırımlarına tepki olarak, Batılıların yapıcı olmayan davranışlarını sürdürmeleri hiç de onların çıkarına değil dedi. Nasır Kenani, Avrupa'daki birkaç ülke ve Amerika rejiminin Cuma günü yaptığı müdahaleye tepki olarak yaptığı açıklamada, müdahaleci açıklamalar yapmanın yanı sıra İranlı bazı yetkililere yönelik yaptırımların duyurulmasına da işaretle şöyle dedi. Maalesef tarihi sicili tamamen karanlık olan, insan ve kadın hakları konusunda başarısız bir geçmişe sahip olan bazı taraflar, ortak bir eylemle İran İslam Cumhuriyeti'nde isyan çıkartma yönelik umutsuz bir girişimle değersiz siyasi açıklamalar yayınlıyorlar ve tekrarlanan ve etkisiz yaptırımların davullarını çalıyorlar.
Bu açıklamaları gülünç ve müdahaleci eylemleri kınayan Kenani şunları vurguladı. Başta kadınlara olmak üzere vatandaşlarına, azınlıklara, farklı etnik kökenden insanlara, yerlilere ve göçmenlere karşı sürekli olarak en ağır şiddeti uygulayan ülkeler ve bebek katili Siyonist rejimin günlük cinayetlerine karşı hiçbir zaman kınama ve gerçek itiraz cesareti olmayanlar, İran milleti için timsah gözyaşı dökmeye hakları yoktur. Bu rejimlerin yasa dışı ve diplomatik olmayan eylemlerini kınayan Kenani şunları söyledi. Avrupalı siyasetçilerin bu yapıcı olmayan davranışların devamının hiçbir şekilde kendi çıkarlarına olmadığı gerçeğini bir an önce kabul etmeleri gerekmekte ve büyük ve uygar İran halkına, İran İslam Cumhuriyeti'nin milli egemenliğini, tarafların güvenliğini ve ortak çıkarlarına saygıyı temel alan yeni bir politika tasarlamalı ve uygulamalıdırlar.
İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu, Fars Körfezi'nde 1,5 milyon litreden fazla yakıt kaçakçılığı yapan iki yabancı petrol tankerine el koydu. Amiral Muhammed Şerif Şir Ali, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Panama ve Tanzanya bayraklı kaçak petrol taşıyan Steven ve Kron adlı iki petrol tankerinin İran Deniz Kuvvetleri tarafından el koyulduğunu söyledi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu 3. Bölge Komutan Vekili Fars Körfezi'nin kuzeyindeki Mahşah Limanı'nda konuştu. İslam Devrim Muhafızları Donanması'na bağlı 3. Bölge askerleri son 2 gün içinde istihbarat takibiyle İran İslam Cumhuriyeti'ne ait petrol ve gaz kaçakçılığı yapmaya çalışan 2 gemiye yargı makamlarının direktifleriyle el koyduğunu duyurdu.
Amiral Şirali, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu 3. Bölge askerlerinin bölgede tüm yabancı unsurlara profesyonelce, ihtiyatlı, uyanık ve kesin ikazlarda bulunarak gözaltına alınan suçlu gemileri Mahşer Limanı ve Ervend üssüne kadar götürdüğünü, gemideki 37 mürettebatında yasal işlemlerin görüşmesi için yargı ve adli makamlara teslim edildiğini sözlerine ekledi.
Bu bağlamda İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşdiyani, Amerika'nın petrol haydutluğuna sert bir şekilde tepki gösterdi. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşdiyani, İran petrolünü taşıyan gemiyi çaldıktan sonra yükünü boşaltan Amerika'nın eylemlerinin sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu. Tuğgeneral Aşdiyani, Amerika'nın eylemi hırsızlık anlamına geliyor ve asla kabul edilemez. Böyle bir olay yaşanırsa kesinlikle karşılık veririz dedi.
Amerika'ya bu tür eylemlerden vazgeçmesini tavsiye eden Tuğgeneral Aşdiyani, stratejik ve çok önemli bir bölgede bulunuyoruz. Dünya petrol ticaretinin büyük kısmı bölgemizdeki enerji koridorundan geçiyor ve bu hatların kontrolü bizde. Dolayısıyla Amerika'ya misilleme yapmak bizim için mümkün ifadesini kullandı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Elçisi Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektupta İran'ın kendi güvenliğini ve ulusal çıkarlarını savunmanın yanı sıra İran halkını korumak için doğal ve meşru haklarını kullanmaktan çekinmeyeceği konusuna uyarıda bulundu. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki elçisi ve daimi temsilcisi Emir Said İravani, İsrail rejimi casusluk servisi başkanı Mossad başkanının savaş talep açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve aynı zamanda Güvenlik Konseyi dönem başkanı Antonio Guterres'e yazdığı mektupta şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti, İsrail rejiminin maceracılığa ve yıkıcı faaliyetlerine karşı uyarı yapmak istiyor. Bölgede barışı ve güvenliği istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bu hareketler karşısında uyarıda bulunmak istiyor. Bu bağlamda uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartı uyarınca meşru ve doğal haklarını kararlılıkla takip edecektir. İsrail rejiminin her türlü tehdidini ve yasa dışı eylemlerini kararlı bir şekilde yanıt verilecektir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Elçisi şunları vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti kendi güvenliğini ve ulusal çıkarlarını savunmanın yanı sıra halkını korumak için doğal ve meşru haklarını kullanmaktan çekinmeyeceğini tutarlı ve açık bir şekilde beyan etmiştir. İran elçisinin mektubunda şunlar da belirtiliyor. İsrail rejiminin İran'a karşı uluslararası yasaları sürekli ihlal ettiğine ilişkin başka bir vakayı Güvenlik Konseyi'ne bildirmek istiyorum. İsrail rejimi yetkilileri İran'ı ve İranlı yetkilileri askeri güç kullanma ve terör saldırılarıyla açıkça tehdit etmeye devam ediyor. Bunların en sonuncusu Mossad direktörü David Barnea'nın kışkırtıcı ve savaş çığırtkanlığı niteliğindeki bir açıklaması. 10 Eylül 2023'te Herzliya'daki Reichman Üniversitesi Terörle Mücadele Politikası Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yalan ve asılsız iddialara başvurarak Mossad ve uluslararası istihbarat servislerinin ittifak halinde olan istihbarat servislerinin İran'ın Yahudilere ve İsraillilere karşı Rimi 7 operasyonunu etkisiz hale getirdiler. İfadelerini ileri sürdü. Bu Siyonist yetkili İran'a ve İranlı yetkililere karşı güç kullanma, suikast ve terör eylemleriyle de tehdit etti ve şunları söyledi. İsrailliler ve Yahudiler zarar görürse İsrail saldırıların arkasındaki karar vericileri hedef alarak ve Tahran'ın kalbine darbe vurarak İran'a farklı bir bedel ödettirecektir.
İranlı diplomat şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti tüm bu asılsız suçlamaları şiddetle reddediyor. Bu gibi asılsız iddiaların öncelikle dikkatleri bu işgalci ve apartheid rejiminin bölgede izleyi düşmanca ve kötü niyetli politikalarından özellikle de bu rejimin Filistin halkına karşı her gün devam eden suçlarından uzaklaştırmaya hizmet ettiği açıktır. Üstelik bu uydurma suçlamalar, İsrail rejiminin diğer uluslara ve egemen devletlere yönelik korkunç ve yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmak için bir bahane olarak kullanılıyor. İrevani şunları da söyledi. Bağımsız bir Birleşmiş Milletler ülkesinin yetkililerini güç ve terör kullanmayla açıkça tehdit eden bu provokatif ve savaş talep ifadeler, yalnızca uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. paragrafın açık bir ihlali değil, aynı zamanda bu gayrimeşru rejimin varlığını korumak için yaptığı terör eylemlerinin açık bir örneğidir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi geçen hafta Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a iki mektup gönderdi.
Suudi Dışişleri Bakanlığı Seyyid İbrahim Reisi'nin bu mektuplarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaptığını belirtti. Suudi Dışişleri Bakanı İran Büyükelçisi ile görüşmesinde bu mektupları teslim almıştı.
Tahran Radyosu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, İran ve Irak arasında yapılan güvenlik anlaşmasının tüm maddeleri uygulanacak dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Emir Abdullahian Batı Asya'da iki önemli komşu olan İran ve Irak'ın ikili bölgesel ve uluslararası alanlardaki ilişkilerinin yüksek seviyede olduğunu söyledi. İran'ın ulusal güvenliğini sağlama konusunda ciddi olduğunu söyleyen Emir Abdullahian, Iraklı yetkililer ve kardeşim Sayın Fuat Hüseyin bugün terör gruplarının İran sınırlarından çıkarılması, silahsızlaştırılması ve iki ülke arasındaki güvenlik anlaşmasının maddelerinin yerine getirilmesiyle ilgili iyi bilgiler verdi. Bu anlaşmanın diğer maddeleri önümüzdeki aylarda uygulanacak dedi.
Emir Abdullahian sözlerinin devamında terörün iyisi kötüsü yoktur. Irak'ın güvenlik anlaşmasını uygulamakta kararlı olmasından memnuniyet duyuyoruz. Teröristlere fırsat sunmak, İran, Irak ve bölgenin, hatta Irak-Kürt bölge yönetiminin zararınadır ifadesini kullandı. Geçen Mart ayında düzenlenen İran-Irak 5. Ekonomik Ortak Komisyon toplantısına değinen Emir Abdullahian, geçenlerde iki ülke arasında ekonomik işbirliğine ilişkin ortak komisyonun kurulmasının ardından ticarette önemli ilerlemeler kaydedildi. Bunun en önemli örneği Şelemçe-Basra Demiryolu projesidir açıklamasını yaptı. Bakan Emir Abdullahian, Iraklı mevkitaşı ile yaptıkları görüşme hakkında, "Bugünkü görüşmemizde iki ülke arasındaki güvenlik anlaşmasının tam olarak uygulanmasını ve ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele aldık." diye konuştu.
Dışişleri Bakanı ayrıca Irak halkı ve hükümetine Erbayin döneminde ziyaretçilere gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıklara da değinen Emir Abdullahian, İran, Irak ve Suudi Arabistan'ın bu olaya karşı girişimleri takdire şayandır dedi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ise İran ve Irak arasında imzalanan güvenlik anlaşmasına dair "Hedefimiz İran sınırındaki terör gruplarının silahsızlandırılmasıdır. Bunların bazıları Birleşmiş Milletler ve Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin gözetiminde mülteci kampına nakledilecek. Bu konuda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile de işbirliği yaptı" ifadesini kullandı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.erip.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Eferi başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Mahsum İmamların kelamında ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin beyanatında gençlerin merak ve arayış huylarını ele alacağız.
Akıllı insan her zaman yaşam ve dua konularında meraklı olmaya çalışır. Akıllı insan yüzeysel bakmaz. Bilakis duanın ve yaşamın sırlarını çözmeye ve öğrenmeye çalışır. Bu kesime karşı diğer bir kesim meselelere sadece yüzeysel bakar ve ilim ve amelini ona göre düzenler. Bu kesim meselelerin gizli boyutlarını kurcalamaz, araştırmaz. Oysa eğer biraz bunun için çaba harcayacak olurlarsa, hareket yönleri değişir. İnsan çevresine daha geniş bir açıdan bakması ve merak özelliğini takviye etmesi gerekir. Meraklı olmaktan maksat, öğrenmek ve bilmek için sorgulayıcı ve emek sarf eden bir psikolojiye sahip olmaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "Kim anlamak için çaba harcarsa, anlayacaktır."
Merak ve arayış hissi özellikle gençlik çağında genç insanın karşısında yaratılış alemindeki tüm mahluklar üzerinde düşünmesi ve bilmedikleri için makul ve mantıklı cevaplar bulması bağlamında bir kapı açar. Genç insan bu yüzden kendini tanımak ister, yaratılış sırlarını öğrenmek ister ve ilahi enbiyanın bi'set hedefini çözmeye çalışır ve yine binlerce sorunun cevabını bulmak ister. Genç insan bu yolda bazen aradığı şeyi bulmak için doğru ve uygun yola yönelir, bazen de doğru yoldan sapar. Gerçekte her şeye ulaşmanın özel ve anahtar bir yolu vardır. Ve bilim ve bilginin anahtarı soru ve sormaktır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "İnsanların helak oluşunun sebebi sormamalarıdır." Yine o hazretten bir başka rivayette şöyle buyurulmakta: "İlimin kilidi vardır ve bu kilidin anahtarı sormaktır."
Sormak genç insanın en belirgin özelliklerinden biridir. Genç insan buluğ çağını geride bırakmıştır fakat hala o dönemde karşılaştığı soruları beraberinde taşır. Kuşkusuz bu soruları cevapsız bırakmak genç insanı beyhudeliğe ve kendi kendine yabancılaşmaya sürükler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi gençlerin bu özelliğe işaret ederek gençlerin merakı ve sorularının önemsenmesini tavsiye eder. Çünkü gerçekte çoğu kez gençleri zamanında ve yüreğini rahatlatacak cevap verilmez ve bu yüzden de genç boşluk ve muğlaklık hissine kapılır.
Psikoloji bilimi, meraklı zihin sahibi olmanın en önemli meziyetini fiziksel sağlığı iyileştirmesi şeklinde açıklıyor. Ve bu alanda yapılan incelemeler daha fazla merak insanın cismi ve ruhi sağlığının iyileşmesine hizmet ettiğini gösteriyor. Yine müspet merak insanlara sorunları daha rahat ve daha akılcı bir şekilde çözümlemekte yardımcı oluyor. Amerikalı psikolojik araştırmalar uzmanı Dr. Bin Dunn, "Merak için Merak" başlıklı makalesinde şöyle diyor:
Meraklı ve arayışçı beyinler daha aktif beyinlerdir. Sonuçta daha zeki olurlar. Merak duygusunu koruyan insanlar yaşamlarında daha fazla şeyleri öğrenir ve arayışçı zihni olan yetişkinler de sorunları çözmekte daha yeteneklidir ve analiz güçleri de yüksektir. Öte yandan merak duygusu insanlara kişiliklerini keşfetmelerine de yardımcı olur. İnsan yaşamında çeşitli konuları araştırarak incelediğini, bu özelliği ona çevresindeki dünyayı daha iyi tanımakta yardımcı olur. Yine ergenlik ve gençlik çağında yeni bilgi ve bilimlerin peşinden giden ve bu özelliklerini sürdüren insanlar kendi düşünce ve inançlarını daha iyi tanır ve bunları beğenmediği takdirde onları değiştirebilir.
Bu alanda Hindistanlı genç Raul'un öyküsünü örnek vermek mümkün. Kendisi ve ailesi Hindu olan ve İslam dini hakkında hiçbir bilgisi olmayan Raul, Yüce Allah'ın inayetiyle iş bulmak amacıyla Müslüman bir ülkeye seyahat eder ve burada İslam diniyle tanıştıktan sonra büyük bir karar alır ve kaderini değiştirir. Raul neden İslam dinini benimsediğini şöyle anlatıyor. Ben birkaç aydır Müslüman oldum. Ben tüm fertleri diğer Hindular gibi Hindu inancını izleyen bir ailede büyüdüm. Ve bazıları güneşi tanrı olarak biliyordu. Ben böyle bir ortamda büyüdüm ve bu tür inançlar şimdiye kadar küfür ve sapkınlık içinde yaşamama sebebiyet vermişti. Ta ki Yüce Allah'ın isteği ve iradesi üzerine çalışmak için bir İslam ülkesi olan Umman'a gittim. Orada ilk kez Müslümanlarla karşılaştım ve onlarla tanıştım. Umman'da kaldığım 3 yıl boyunca İslam dini hakkında çok bilgi edindim ve birçok hakikati anladım. Bu süre benim hakikatleri idrak etmemde ve inancımın değişmesinde etkili oldu.
Tahran Radyosu.
Müslümanların oruç tutması genç Raul'un kafasında soru işaretleri uyandıran ilk konuydu. Raul bu yüzden araştırmaya başlıyor, Ramazan ayı ve orucun felsefesini anlamaya çalışıyor. Raul'un arkadaşlarının cevapları ve kendisinin de araştırmaları ile elde ettiği bulguları onu derinden etkiledi. Öyle ki bir gün Müslümanlar gibi Ramazan ayında oruç tutmaya, böylece bir Müslümanın oruç tutmakla hissettiklerini hissetmeye karar verirdi. Rahul oruç tutma kararını şöyle anlatıyor. Müslüman olmadan önce oruç tutmaya karar vermem sadece merak yüzündendi. Sadece yemek yemezdim ama şimdi oruç tuttuğum vakit Allah-u Teala huzurunda kulluk ve huşu duygusu kalbimde canlanıyor. Şimdi Ramazan ayı benim için sadece yemek yememek değil, bu ayda dua ediyorum, namaz kılıyorum, sadaka veriyorum, geceleri uyanık kalıp Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorum.
Kur'an-ı Kerim öğretilerinde belirtildiği üzere kıyamet gününde Yüce Allah emirlerine yerine getirmeyen kuluna şöyle buyurur. Acaba biliyor muydun? Eğer cevabı evet olursa şöyle buyur. Neden ilmine amel etmedin? Eğer bilmiyordum, cahildim derse nida gelir. Neden amel etmek için öğrenmedin? Dolayısıyla amel için tek yol bilmektir ve bilmenin anahtarı da sormak. Bazı gençler dini meselelere ve yine başka meselelere karşı meraklıdır. Fakat utanma duygusunun buna mani olduğunu söyler. Gerçi insanın mahcup olması yerinde gerekli bir özelliktir. Fakat bu insanın cahil kalmasını haklı gösteremez. Bu tür bir utanma duygusu akla ziyan ve yersizdir. Sonuçta genç insan ne zaman öğrenmeye ihtiyaç duyacak olursa sorması ve böylece bilgisini geliştirmesi ve nihayetinde saadete ermesi gerekir. İmam Ali Aleyhisselam da Allah Resulü gibi insanları soru sormaya davet ederdi. O Hazret bir keresinde minberde şöyle buyurdu, beni kaybetmeden önce sürekli benden sorun. Benden göklerin yolları hakkında sorun. Çünkü o yolları yerdeki yollardan daha fazla bilirim.
Hazreti Ali Aleyhisselam ise gençlerin meraklı ve arayışçı huyunu tanıyor ve genellikle başkalarının yaptıklarını yapmak istemediklerini veya gittikleri yolu gitmek istemediklerini belirtiyor. Bu yüzden o Hazret bu muhalefeti ne men ediyor ne de serzenişte bulunuyor. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle diyor: "Eğer gönlün geçmişleri izlemeye razı olmuyor ve bizzat kendin harekete geçip bir yolu tecrübe etmek istiyorsan, iyi o zaman, başla. Eğer geçmişleri gittiği gibi ve zorluklarına katlandığı yol sana yetmiyor ve yine seni tatmin etmiyorsa, ne zararı olabilir ki? Sen kendin hareket et, ara, arayışçı ol."
Gerçekte Hazreti Ali Aleyhisselam gençlerin psikolojisini anlayarak onları bilmekten men etmediği gibi, bilakis gençlerden bilgi ve bilim edinirken iki noktayı da gözetlemelerini istiyor. İlkin, bir şeyi ararken anlamayı temel almaları ve ikincisi, muhtaç ellerine hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'a doğru uzatmaları. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "Aramaya başlamadan önce Allah'tan yardım talep et. Gidilecek yol tehlikeli bir yoldur ve arayışla tehlike bu yolda iç içedir. Ve kim bu yola girerse kolayca aşacağı ve yolun sonunda zafer ile çıkacağı anlamına gelmez. Yani arayış sokakları zor ve çetin bir yoldur ve duvarları yüksek ve tehlikelidir."
Böylece gençlik çağında merak ve sorma alışkanlığı insanlara yaşamını sürdürmek için en iyi yolu seçmesi açısından büyük bir nimet ve fırsat sayılır. Gerçekte genç insan bu özelliği sayesinde sosyal yaşamının ilk yıllarında geleceği için saadet veya mutsuzluğu belirleyebilir. Buna göre İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bir süre önce Amerikalı ve Avrupalı gençlere yazdığı tarihi mektubunda onlara her fırsattan düşüncelerini yüceltmek ve kemale erdirmek için yararlanmalarını ve kötülerin İslam aleyhinde oluşturdukları zehirli ortamda hakikati aramalarını ve İslam'ın asil kaynaklarına başvurarak öz Muhammed-i İslam'ı tanımalarını tavsiye etti. Gerçekte İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, batılı gençlerden birkaç temel soruyu sormakla onların meraklı zihinlerini harekete geçirmek ve İslam hakkında hiçbir ön yargıya kapılmadan araştırma yapmalarını sağlamak istedi.
İranlı sosyolog ve gazeteci Dr. Hamid Haydar Penah, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin mektubunun gençleri araştırmaya davet etme boyutu hakkında şöyle diyor: "Rehber Hamenei'nin mektupta araştırma ve merak ruhu olan gençleri muhatap alması gençlere verdiği öneme yansıtır. Rehber Hamenei'nin gençlerin soru sorma hissini de uyandırması ve onları İslam'ı aracısız tanımaya ve dini hakikatleri keşfetmeye davet etmesi mesajın her uyanık vicdanı etkileyen önemli özelliğidir."
Değerli dinleyiciler, Gençlik Geferi isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف